Ayrım 25, Kızıl Mars, Kim Stanley Robinson, sayfa 236. Michel Duval evin düşünü görüyordu. Villefranche-sur-Mer'de dalgaların kırıldığı noktada yüzüyor, ılık Ağustos suyu adamı beşikteymiş gibi sallıyordu. Hava rüzgarlıydı, gün batımı yakındı. Gün ışığının üzerinde durmaksızın sıçradığı ve dört bir yandan geri yansıdığı su bronz renkteydi. Üstlerine bir an için binmesine izin veren ve sonrasında rüzgarın yarmasıyla aniden düzensiz yollara dağılmak üzere tüm parçalarıyla şahlanan dalgalar, Akdeniz için fazla büyük dalgalardı bunlar. Sonra her şey bir köpük ve kum karmaşasına gömülürdü. Yeniden altın bir ışık patlamasına çıkış ve her şeye sızan tuz tadı, gözleri şehvetle sızladı. Dalgaların hemen üstünden büyük siyah pelikanlar uçarak geçiyor, biçimsiz dik kavisler de süzülüyor, duraksıyor ve adamın çevresindeki sulara dalıyorlardı. Dalarken kanatlarını yarı kapatarak gerçekten de beceriksizce yapılan o suya dalış anına dek gereken konum ayarlamalarını yapıyorlardı. Genellikle de küçük balıkları yutmuş olarak çıkarlardı. Adamın hemen birkaç metre ötesinde biri sulara daldı. Güneşin karşısındaki silüeti bir stuka ya da bir pterodaktil gibiydi. Serin ve ılık, tuza bulanmış bir halde dalgalara dalıp çıktı. Tuzlu ışıktan kamaştıkça gözlerini kırpıştırdı. Kırılan bir dalga kremaya bulanmış elmaslar gibi görünüyordu. Telefonu çaldı. Ursula ve Phyllis'ti. Maya'nın bir nöbet daha geçirdiğini, bir türlü sakinleşmediğini söylüyorlardı. Kalktı, iç çamaşırlarını giyip banyoya girdi. Dalgalar geri çekilen suların üzerinde şahlandı. Maya yine depresifti. Onu en son gördüğünde keyfi yerindeydi. Neredeyse mutluluktan uçuyordu. Ama bu bir hafta önceydi. Ama o Maya'ydı. Maya çılgındır. Rus tarzında bir çılgın. Yani hesaba katılması gereken bir güce sahipti. Rusya ana. Kilisede komünistler de kendilerinden önce gelen ana erkilliği silmeye çalışmışlardı. Bütün başardıklarıysa hadım edici acı bir küçümseme seliydi. Kibirli bir Rus'sal kalar ve baba yagalar ulusu. Analar, kızlar, babuşkalar ve kız torunlardan oluşan neredeyse partenojenik bir kültürü günde 24 saat boyunca yaşayan süper kadınlar yaratılmıştı. Dipnot, partenojenik, cinsel ilişki olmadan gerçekleşen kendiliğinden üreme. Yine de zorunluluktan erkeklerle olan ilişkilerine gömülmüş, kayıp babayı ve uygun eşi umutsuzca arayan kadınlar ya da sadece yükünü paylaşacak bir erkeği. O büyük aşkı bulmak ve sonra genellikle de onu yok etmek, çılgınlık. Şey, genellemek de tehlikeliydi. Fakat Maya klasik bir vakaydı. Değişken, öfkeli, cilveli, zeki, etkileyici, yönlendirici, gergin. Ve şimdi adamın ofisine kıpkırmızı olup kan oturmuş gözleri ve bitkin görünüşlü ağzıyla devasa bir keder katmanı şeklinde dolduruyordu. Ursula ve Phyllis başlarını sallayıp Michel'e bu kadar erken kalktığı için teşekkürler fısıldayarak gittiler. Jaluzi perdeleri uzanıp açtı ve orta kubbeden gelen ışık içeriye doldu. Parlak vahşi saçları, samimi ve doğrudan yönelttiği karanlık, karizmatik bakışlarıyla bir kez daha Maya'nın güzel bir kadın olduğunu gördü. Onu böylesine dağılmış görmek ürkütücüydü ve adam buna bir türlü alışamamıştı. Bu durum kadının bildik yaşam doluluğuyla bir yandan güven verici bir tonda çarpıcı bir şeylerden söz ederken diğer yandan kolunuzda bir parmağını gezdirişiyle çok keskin bir karşıtlık oluşturuyordu. Masasına eğilip kendisiyle John ve ardından Frank arasındaki çözümsüz dramının son sahnesini çatlayan boğuk bir sesle anlatmaya başlayan bu umutsuz yaratık tarafından her şey çok tuhaf bir şekilde oynanıyordu. Mars'taki en derin nokta olduğu için artık görülmeye başlanmış atmosfer değişikliklerinden ilk yararlanacak yer olan Hellas Havzası'ndaki yerleşimlerin geliştirilmesini sağlama almak üzere Rus kökenli çok ulusluların bir bölümünü elde edeceği tasarısına yardım etmeyi reddettiği için John'a öfkelendiği açıktı. Başlangıç noktasından 4 kilometre aşağıdaki alçak noktadaki hava basıncı daima büyük volkanların tepelerinden 10 kat ve başlangıç noktasından 3 kat daha yoğun olacaktı. Orada insan yaşayabilir ilk yer olacaktı, gelişme için harika bir yer. Fakat görünüşe göre John, BMM, İB ve hükümetler aracılığıyla çalışmayı yeğliyordu. Bu da onları önemsiz şeyler için, daha önce hiç kavgasını yapmadıkları şeyler için artık sık sık kavga eder hale getirecek kadar kişisel yaşamlarını etkilemeye başlayan birçok temel politik uyuşamazlıktan sadece biriydi. Michelle kadını seyrederken neredeyse Johnson'in kendisine sinirlenmesini istiyor diyecek oldu. Ama John'un buna ne diyeceğine emin değildi. Maya gözlerini ovuşturdu, alnını masaya yaslayıp boynunun çıplaklığını ve geniş güçlü omuzlarını sergiledi. Kadın tepe altındakilerin çoğunun önünde asla böylesine dağılmış görünmezdi. Bu onların arasındaki bir yakınlık sadece onunlayken yaptığı bir şeydi. Sanki giysilerini çıkarmış gibiydi. İnsanlar yabancılarla ve tam bir yabancılaşma içinde de yapılabilecek olan cinsel ilişkinin gerçek yakınlığı oluşturmadığını anlamıyordu. Yakınlık birisinin yaşamında neyin önemli olduğuna dair saatlerce konuşması demekti. Doğrusu çıplak olarak da güzel dururdu. Mükemmel oranları vardı. Havuzda kalça kemiklerinin çok üstünden kesimli mavi bir mayonun içinde sırt üstü yüzerken nasıl göründüğünü anımsadı. Bir Akdeniz görüntüsü. Via Franche'la suyun içindeydi. Her şey güneşin bal rengi ışığında süzülüyor ve adam kumsala doğru bakıyordu. Erkeklerin ve kadınların yürüdüğü kaşya seks mayoların neon üçgenleri dışında çıplak oldukları yere, yanık tenli çıplak göğüslü kadınlar gün ışığı altında dansçılar gibi çiftler halinde yürüyorlardı. Sonra yunuslar onunla kumsal arasındaki suyu ikiye böldüler. Yunusların kaygan siyah gövdeleri kadınlarınkiler gibi yuvarlak atlı. Maya şimdi Frank hakkında konuşuyordu. John ile Maya arasındaki sıkıntılar hakkında bir altıncı, altı yetmezdi aslında, duyuya sahip olan ve ne zaman bu belirtileri hissetse onunla yürümeye, John'unkilerin tersine Mars hakkında ilerlemeci, heyecanlı, tutkulu olan görüşlerini konuşmaya gelen Frank. Frank nedense bugünlerde John'dan çok daha dinamik, neden bilmiyorum. Çünkü seninle anlaşıyor dedi Michelle. Maya omuzlarını silkti. Belki demek istediğim bu. Burada bir uygarlık kurma şansımız var ve kuruyoruz. Ama John öylesine. Büyük bir iç çekiş. Yine de onu seviyorum. Gerçekten. Ama. Bir süre geçmişleri hakkında konuştu. Kurlaşmalarının gemi yolculuğunu nasıl da anarşiye ya da en azından can sıkıntısına düşmekten kurtardığını, John'un kolay dengesinin kendisine nasıl iyi geldiğini anlattı. Onun nasıl da güvenilir olduğunu, adamın ününden etkilenişini, bu gizli ilişkinin dünya tarihinde kendisinin de payı olduğunu hissettirişini. Fakat artık kendisinin de dünya tarihinin bir parçası olacağını anlıyordu. İlk yüzün içindekilerin hepsi olacaktı. Sesi yükseldi, hızlandı ve hiddetlendi. Bunun için John'a ihtiyacım yok artık. Ona yalnızca onun için hissettiklerim yüzünden ihtiyacım var. Ama hiçbir şeyde anlaşamıyoruz. Birbirimize pek benzemiyoruz. Ama ne olursa olsun geri durmaya dikkat gösteren Frank'le neredeyse her şeyde anlaşıyoruz. Ve bu yüzden o kadar coşkulandım ki ona yine yanlış sinyali verdim. O da yeniden dün havuzda o beni tutup bilirsin kollarımı ellerine aldı. Kollarını kavuşturup elleriyle pazularını yakaladı. Benden kendisi için John'u terk etmemi istedi ki bunu asla yapmam ve titriyordu. Yapamayacağını söyledim ama ben de titriyordum. Böylece kadın yine sınıra gelmiş ve John'la bir kavgaya tutuşmuştu. Bunu öylesine alenen yapmıştı ki John gerçekten öfkelenip çıkmış, bir rover'a binerek Nadia'nın kemer altına giderek geceyi orada inşaat ekibiyle geçirmişti. Frank yeniden kadınla konuşmaya gelmişti ve onu güçlükle durdurabildiğinde adam gidip gezegenin diğer yanındaki Avrupalıların yerleşiminde yaşayacağını söylemişti. Koloninin itici gücü olan Frank bunu gerçekten yapacak. Tehditler savuran birisi değildir o. Almancayı kolayca öğreniyor. Diller Frank için asla bir sorun olmamıştır. Michelle kadının söylediklerine yoğunlaşmaya çabalıyordu. Bu kolay değildi. Çünkü bir hafta içinde her şey bambaşka olacak, bu küçük üçlünün bütün dinamiği tanınamayacak dendi değişecekti. O yüzden ilgilenmesi çok zordu. Peki ya kendisinin sıkıntıları? giderek daha da derinleşiyorlardı. Fakat hiç kimse onu dinlemiyordu. Her zamanki soru ve yorumlarla kadını sakinleştirerek pencerenin önünde ileri geri yürüdü. Atriumun yeşilliği canlanıyordu. Sanki Arles ya da Villefranche'la bir bahçedeymişçesine ya da ansızın ona Avignon'da Papa'nın sarayının yakınındaki servilerle kemerlenmiş dar çarşıyı çağrıştırdı. Yaz gün batımlarında meydan ve meydandaki kafelerin masaları tam da Mars'ın rengini alırdı. Zeytinin ve kırmızı şarabın tadı. ''Haydi bir yürüyüşe çıkalım.'' dedi. Terapi saatinin standart bölümüydü bu. Atriumu geçip mutfaklara gittiler. Michel yutar yutmaz unuttuğu bir kahvaltı yapabildi. ''Buna unutmayı yemek diyebiliriz.'' diye düşündü. Kilitlere giden koridorda yürürlerken yürüyüş giysilerini giydiler. Maya iç çamaşırlarını giymek için bir odaya girmişti. Sonra giysilerini denetleyip kilite girdiler. Basıncı boşalttılar, büyük dış kapıyı açtılar ve dışarı çıktılar. Keskin bir soğuk. Bir süre tepe altını çevreleyen kaldırım boyunca yürüyerek atıkların ve onun büyük tuz piramitlerinin çevresinde gezindiler. ''Ne dersin, sonunda bu tuzu kullanacak bir yer bulabilecekler mi?'' dedi Michel. ''Saks hala bu konuda çalışıyor.'' Maya ara sıra John ve Frank hakkında konuşmayı sürdürdü. Michel bir psikiyatrist programının soracağı türde sorular sordu. Maya da onları bir Maya programının yanıtlayacağı şekilde yanıtladı. Sesleri birbirlerinin kulaklarındaydı. Interkom yakınlığı. Liken çiftliğine ulaştılar. Michel tepsilere bakmak ve onların yoğun canlı renklerini içine çekmek için durdu. Siyah kar yosunu, kalın oto likeni matları, bir yosun ortak yaşarı içinde Vlad'ın yeni yetiştirmeye başladığı mavimsi yeşil bir soy tek başına duruyordu. Pek de iyi görünmeyen kızıl bir liken. Ne olursa olsun fazlalıktı bu. Sarı liken, zeytuni liken, tıpkı bir savaş gemisi boyası gibi görünen bir tür liken. Kar beyazı liken ve limon yeşili liken, canlı yeşil. Göz alıyordu, zengin ve umulmayan bir çöl çiçeği. Hiroko'nun böyle bir mahsule bakarken bu viriditas yani Latince yeşillenme gücü dediğini duymuştu. Sözcük orta çağdan bir Hristiyan mistiği olan Hildegard adlı bir kadın tarafından uydurulmuştu. Viriditas, şimdi buradaki koşullara uyum sağlıyor ve yavaşça kuzey yarıkürenin ovalarına yayılıyordu. Güney yazlarında daha da başarılıydı. Bir keresinde 285 derece Kelvin'e yani 10 derece santigrat eskisinden 12 derece daha yüksek yeni bir rekora erişmişti. Dünya değişiyor diye belirtti Maya tepsilerin kıyısında yürürlerken. Evet dedi Michel ve eklemeden edemedi. Bizim için yaşanabilir ısıya uygun bir dereceye erişebilmesinin sadece 300 yıl öncesinde... Maya güldü, kendini daha iyi hissediyordu. Çok geçmeden iyice kendine gelmiş ya da en azından o durumdan mutluluktan uçmaya geçiyor olacaktı. Maya değişkendi. Michel'in ilk yüz içinde incelediği en yeni özellik denge ve değişkenlikti. Maya değişken aşırılığı temsil ediyordu. ''Araçlardan birine binelim, gidip şu kemer altına bir bakalım.'' dedi kadın. Michel John'a rast gelirlerse neler olacağını merak ederek kabul etti. Park yerine gidip küçük bir araç seçtiler. Küçük cipi Michel sürdü. Bir yandan da Maya'nın anlattıklarını dinliyordu. Sesler bedenlerden ayrılıp da dinleyicilerin tam kulaklarına gelecek şekilde başlık mikrofonlarından duyulduğunda konuşma değişiyor muydu? Sanki birisi daima telefondaymış, hatta konuştuğu kişiyle yan yana oturuyormuş gibiydi. Ya da daha iyi mi yoksa daha kötü müydü, telepatiye girmiş gibiydiniz. Beton yol düzgündü ve aracı son hızla saatte 60 kilometre ile sürdü. Sadece yüz koruyucusuna çarpan incecik havayı hissedebiliyordu. Hepsi de Saks'ın atmosferden silip atmak istediği karbondioksitti. Saks'ın güçlü silicilere ihtiyacı vardı. Dikenlerden de güçlü. Ormanlara, gövdeleri, yaprakları, kuru yaprakları, bataklık kömürleriyle inanılmaz ölçüde karbon emen, devasa çok katmanlı ışıksever yağmur ormanlarına ihtiyacı vardı. Derinlikleri 100 metre olan kömür bataklıklarına, bu kadarını söylemişti. Adamın sesinin tınısını duymak bile Enin yüzünü allak bullak ediyordu. 15 dakikalık bir sürüşün ardından Nadia'nın kemer altına geldiler. Bölge hala inşaat halindeydi ve tepe altının ilk günlerinde olduğu gibi ama çok daha büyük bir ölçekte dağınıklık ve kalabalıkta görünüyordu. Çukurdan çıkarılmış uzun ve burgonya şarabı rengi moloz tümseyi koca adamın mezarı gibi doğudan batıya doğru uzanıyordu. Büyük hendeğin bir ucunda durdular. 30 metre derinlik, 30 metre genişlik, 1 kilometre uzunluk. Hendeğin güney yanı artık camdan bir duvardı ve kuzey yanı ise hepsi birlikte geçmişten ve gelecekten bir halı gibi rengarenk bir karışım oluşturan duvar mezokozmozlarıyla, Mars kavanozları ya da terraryumlarıyla birlikte sıralanmış filtre edici ayna dizileriyle kaplanmıştı. Dipnot terraryum. Kara hayvanlarını hayvanat bahçesinde yetiştirmek için onların doğal şartlarına göre hazırlanmış yapay yerler. Terraryumların çoğu 60. enlemin dünyayı saran büyük terra ormanına benzer şekilde ladin ağaçları ve diğer florayla doluydu. Bir başka deyişle Nadia Chernyshevsky'nin Sibirya'daki eski evi gibiydi. Bu onun da Michel'in hastalığına kapıldığının bir işaretiydi belki. Bir Akdeniz inşa etmesi için onu ikna edebilir miydi? Nadia bir buldozerle çalışıyordu. Kendisine has viriditaları olan bir kadındı. Durdu ve kısa bir süre onlarla konuşmak üzere yanlarına geldi. "Proje gerçekleşiyor," dedi sakince. Hala yeryüzünden gönderilmekte olan robot araçlarla yapılan şeyler hayret vericiydi. Geniş gezinti yolu oluşturulmuş ve içlerinde neredeyse bütün kemer altının yüksekliği kadar 30 metreye uzamış bir dizi cüce sekoyanın da olduğu çeşitli ağaçlar çoktan dikilmişti. Yolun ardına tepe altı benzeri düzenli 3 sıra tonozlu bölme kurulmuş ve yalıtımları tamamlanmıştı. Yerleşim daha önceki gün sızdırmaz yapılmış, ısıtılmış ve basınçlandırılmıştı. Yani içinde giysisiz çalışmak olasıydı. 3 kat birbirlerinin üstüne daha küçük kemerlerle Michel'e Pont du Gard'ı anımsatacak biçimde oturtulmuştu. Şüphesiz buradaki mimarinin tamamı özünde Romalıydı. Bu yüzden bu görüntü sürpriz olmamalıydı. Bununla birlikte kemerler daha genişti ve daha küçüktü. G'nin toleransıyla daha havadar. Nadia işe geri döndü. Ne kadar sakin bir insandı. Dengeli, değişkenin tam tersi. Alçak gönüllü, uzak, içe dönük. Eski dostu Maya'ya hiç benzemiyordu. Ama onun çevresinde olmak Maya için iyiydi. Skalanın diğer ucu Maya'yı uçup gitmekten koruyor. Maya'ya örnek oluşturuyor. Bu karşılaşmadaki gibi Maya, Nadia'nın sakin tonunu tamamlıyordu. Nadia işe dönerken Maya bu dinginliğin bir kısmını kapmıştı bile. "Buraya taşındığımızda tepe altını özleyeceğim," dedi. "Ya sen?" "Sanmıyorum," dedi Michel. "Burası çok daha güneşli. Yeni yaşam alanının her 3 katı uzun gezinti yoluna açılacak, odaların güneş gören taraflarında teraslı geniş balkonlar olacak. Böylece yapının tamamı kuzeye baksa ve tepe altından derine gömülmüş olsa bile hendeğin diğer yanındaki heliotropik filtreleyici aynalar sabahtan akşama kadar onlara ışık sağlayacaktı. Taşınmaktan mutluluk duyacağım. Başından beri mekana ihtiyacımız vardı.
Ama bu mekan bizim olmayacak. Yeni insanlar da olacak.
Evet, fakat bu da bize başka türden bir mekan sağlayacak. Kadın düşünceli görünüyordu.
John ve Frank'in gidişi gibi.
Ama bu bile ille kötü olacak bir şey değil. Daha geniş bir toplumda diye anlattı kadına. Tepe altının klostrofobik köy atmosferi dağılacaktı. Bu da olayların belirli yanlarına yeni bir perspektif verecekti. Michel nasıl söyleyeceğini bilemeyerek bir an duraksadı. Ana dilleri olmayan ikinci bir dili kullanarak konuşan her ikisi için de incelik tehlikeliydi. Yanlış anlaşılma olasılığı fazlasıyla gerçekti. Belki de John ile Frank arasında seçim yapmak istemediğin fikrini kabul etmelisin. İkisini birden istediğin bir gerçek. İlk yüzün şartlarında bu sadece bir skandal yaratır. Fakat daha büyük bir dünyada zamanla...
Hiroko on erkeği elde tutuyor diye öfkeyle belirtti kadın.
Evet, sen de öyle. Daha büyük bir dünyada bunu kimse bilmeyecek ya da aldırmayacak. Kadının içini rahatlatmayı sürdürdü. Ona güçlü olduğunu söyledi. Frank'in deyişiyle o ekibin alfa dişisiydi. Kadın bunu kabul etmedi. İyice tatmin olana dek daha fazla övgü bekledi ve sonunda Michelle geri dönmelerini önerebildi. Çevredeki yeni insanlar görmenin sarsıcı olacağını düşünmüyor musun? Farklı insanlar. Aracı kadın sürüyordu ve bunu sormak için yüzünü adama dönerken neredeyse yoldan çıkıyorlardı. Sanırım. Gruplar çoktan Borealis ile Acidalia'ya inmiş, inişi gösteren video kayıtları eskiler üzerinde tam bir sarsıntı yaratmıştı. İnsanların yüzlerinden okunuyordu bu. Sanki uzaydan yaratıklar gelmiş gibiydi. Fakat şu ana dek yalnızca Anne ile Simon, Noctis Labyrinthus'un kuzeyine bir rover gezisine çıkarak onlarla kişisel olarak karşılaşmıştı. Anne, sanki birileri TV'den çıkıp gelmiş gibi hissettiğini söyledi. ''Benim tüm hayatım öyle'' dedi Maya kederli bir tavırla. Michelle kaşlarını kaldırdı. Maya programı böyle söylemezdi. ''Ne demek istiyorsun?''
''Şey, çoğu kez büyük bir simülasyon gibi geliyor değil mi?''
''Hayır, konuyu düşün, değil. Her şey fazlasıyla gerçekti aslında. Soğukluğu Rover'ın koltuğundan bedeninin içlerine yayılıyordu. Kaçınılmaz biçimde gerçek, kaçınılmaz biçimde soğuktu.'' Belki de bir Rus olarak bunu anlayamıyordu. Ama hep soğuktu. Yaz ortası öğle vaktinde bile güneş kum rengindeki gökyüzünde açık bir fırın kapısı gibi parıldarken bile. Sıcaklık en iyi olasılıkla 260 derece Kelvin, yani 0 santigrattan 15 derece aşağıdaydı. Bir yürüyüş giysisini aşıp her dokunuşunu küçücük baklava biçimde acıya dönüştürecek kadar soğuktu. Tepe altına yaklaşırlarken Michelle soğuğun kumaştan derisinin içlerine doğru ilerlediğini hissetti. Aşırı serin oksijenlenmiş havanın ağızlıktan ciğerlerinin diplerine dek yayıldığını hissetti. Kum ufuğa ve kum gökyüzüne bakarak kendi kendine düşündü. Ben elmas sırtlı bir yılanım. Soğuk taşlar ve kuru tozların kızıl çölünde sürünüyorum. Bir gün bir anka gibi derimi ateşe atacağım. Yeni bir güneş yaratığı olmak için, kumsalda çırılçıplak yürüyüp ılık tuzlu suya atlamak için. Tepe altına döndüklerinde kafasının içindeki psikiyatrist programını çalıştırdı ve Maya'ya daha iyi hissedip etmediğini sordu. Kadın da yüz koruyucusunu onunkine dokundurup öpücük anlamına gelen kısa bir bakış atarak yanıt verdi. ''Hissettiğimi biliyorsun'' diyordu kadının sesi kulağında. Adam başını sallayarak onayladı. ''Sanırım ben biraz daha yürüyeceğim. Öyleyse'' dedi ama şöyle demedi. ''Peki ya ben? Beni daha iyi hissettirecek olan ne?'' Bacaklarını hareket ettirmek istedi ve yürüdü. Üssü kuşatan çıplak, düzlük bir tür soykırım sonrası ıssızlık görüntüsü bir kabus dünyasıydı. Yine de yapay ışıklar ve ısıtılmış havadan, dikkatli uygulanmış renklerden, en son renk duygu kuramını, aslında burada işlemeyen belirli temel varsayımlara dayandığını anladığı bir kuramı uygulayarak çoğunu kendisinin seçtiği renklerden oluşan küçük ağıllarına dönmek istemiyordu. Renkler tamamen yanlış, daha kötüsü işe yaramazdı. Cehenneme duvar kağıdı. Terim zihninde şekillenip dudaklarına kadar gelmişti. Cehenneme duvar kağıdı. Cehenneme duvar kağıdı. Ne olursa olsun delireceklerine göre. Yola tek bir psikiyatrist çıkarmak kesinlikle hataydı. Yeryüzündeki her psikiyatrist terapideydi zaten. Doğal olarak işlerinin bir parçasıydı. Ama onun terapisti Niste'ydi. En az 15 dakikalık geciklemeli bir zaman ötesindeydi. Michelle onunla konuşuyor ama adamın bir yardımı olmuyordu. Söylediklerini anlamıyordu. Gerçekten anlamıyordu. Ilık, mavi bir yerde, dışarı çıkabildiği bir yerde yaşıyordu. Buna göre, diye varsayıyordu Michelle, iyi bir zihinsel sağlık içindeydi. Michelle ise cehennemdeki hapishanenin misafirhanesinde doktordu. Ve doktor hastaydı. 25. Ayrımın sonu. Sayfa 246.